أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس دوم ضرورت تعریف و موضوع علم منطق bu bahsimizde mantık ilmine olan ihtiyaç yani neden mantık ilmini okumalıyız sorusunun cevabı ikincisi mantık ilminin tarifi tanımlanması mantık ilmi nasıl bir ilimdir? Üçüncüsü ise mantık ilminin konusu hangi konu üzerinde bahsedecektir? Mantık ilminin mihver olarak kendisine aldığı konu nedir? Bu üç konu üzerinde bize burada açıklamada bulunacak. Bu açıklamadan yani mantık ilmine olan ihtiyaç gereklilik, zaruretten sonra yani gereklilik, tanım ve konusunu açıklamaktan maksat da bir, insanın mantık ilmine yani bir, yani burada amaçladığımız hedefler. Hedefler nedir burada? Öğreneceğimiz amaçlar nedir? Bu bahslardan edindiğimiz gayeler nedir? Bir, mantık ilminin insanoğlunun ihtiyaç duyma sebebini sırrını, gerekçesini bileceğiz. İki, yani beyan-ı sırrını yaz insan bir mantık. İnsanın mantık ilmine olan ihtiyacının sırrını, gerekçesini, nedenini bileceğiz. İki, irayeyi tarifi roşeni ez mantık. Orada betevanet yanlıştır. İrayeyi tarifi roşeni ez mantık. O betevanet kelimesi izafedir orada. O yanlış. Mantık ilminden mantık ilminin açık bir tanımını yapacağız. Mantık ilmini tanımlayacağız. 3. Şinasayı muzi ilmi mantık. Mantık ilminin konusunu tanıyacağız. 4. Beyanı tefavutu ilmi mantık ve ulumu diğer. Mantık ilminin diğer ilimlerden farklılığını burada öğrenmiş olacağız. Ki bu 4 hedefi işte bu bahsta üzerinde duracağız ve bunlarla ilgili bir takım açıklamalar olacak. Birinci olarak zarureti ilmi mantık, mantık ilmine olan gereklilik, zaruret yani gereklilik. Neden mantık ilmini bizi gerekli kılan sebep nedir? Burada ilk önce kitabın metnini okumadan şöyle bir kısaca bir açıklamada bulunayım. Yani kısaca sözün özeti şudur ki biz insanlar düşünen varlığız. Ve bu düşünme insanı diğer varlıklardan ayıran özelliktir. Ve bize mesela insanı tanımlarken insanın ayrıcı özelliği olarak natibiyet yani düşünmek, akletmek, idrak etmek özelliğini diğer varlıklar, diğer canlılardan ayıran özellik olarak zikredilir. Ancak insan düşüncesindeki düşünen bir varlık, düşünmek yani ne? Düşünmek şudur ki insan edinmiş olduğu bilgilerin üzerinde analiz yapıyor. Yani vücudun zihninde oluşturduğu, kazanmış olduğu ilimleri analiz ediyor. Analiz ettikten sonra onlardan yeni sonuçlar çıkarıyor. Bilgileri birbirlerine mukayese ediyor. Bunların üzerinde araştırma yapıyor. Ve bu araştırma ve analiz sonucu yeni bir bilgi üretiyor. İşte bu mevcut zihninde olan mevcut bilgi üzerinde analiz edip onlarla mukayese ederek onlardan yeni bir düşünce, yeni bir bilgi üretmeye düşünme, fikir etme denilir. Düşünmek denilir. İnşallah ileride bu düşünmenin tanımını yapacağız. Yani diyoruz ki düşünmek, ya burada mantık ilminde yapacağız. Düşünmek nedir? Düşünmek maksattan mebadiye, yani önceki bilgilere bir şey bilmiyorsun. Bir konuda bilgi sahibi olmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? O senin amacın. Onu belirledikten sonra önceki hazineydim diyeyim bilgiye başvuruyorsun, orada analiz ediyorsun, hareket ediyorsun, oradan tekrar dönüyorsun maksada. Bu sefer maksadı aydınlatmış olursun. El hareketu minel muradi ilel mebadi ve minel mebadi ilel muradi Arapçasıdır. Hareketü zihn, düşünmek budur. Zihnin hareketidir. Neden? Murattan, yani maksattan, amaç edilen, öğrenmek istenilen şeyden ilel mebadi, mebdelere, yani önceki bilgilere ve onları analiz edip ve minel mebadi, onlardan da tekrar bir dönüş yapmaktır. İlel muradi, tekrar murada, yani o maksadı edinmek, bilinmek istenen konuya ve onu bu sefer aydınlatmaktır. İlk önce murat, maksadımız mübhemdir, karanlıktır. O karanlığı fark eder etmez hemen dönüyoruz önceki aydın olan bilgilerimize. O aydın olan bilgilerimizi topluyoruz, o konuyla ilgili bir analiz yapıyoruz. Tekrar oradan bir dönüş yaptığımızda murada, yani o önceki maksadımıza, o zaman o aydınlanmış oluyor. İşte bu düşünmedir. Bu özellik insanın özelliğidir. Ancak ne var ki insan bu düşünme olayında ve bu fikirleri analiz etme olayında ve fikirlerden netice, sonuç çıkarma olayında bazen hata ediyor, yanılıyor. Bazen mesela diyelim ki, şimdi ben bir nokta mübhemdir. Mübhem noktadan istiyorum gideyim mesela bildiğim bilgilerden buraya geleyim, bunu aydınlatayım. Bunu aydınlatacak bilgilere gitmiyorum. Yanlış bilgilerin peşine düşüyorum. O yanlış bilgileri analiz ettiğimden dolayı bu, o yani kendimi boşuna bir çaba harcamış oluyorum. Sonuçta hem vaktim zayi oluyor, hem daha da kafa karışıyor ve neticede bir yeni aydınlanma da olmuyor. Yani insan bazen yanlış analiz yapıyor, yanlış düzen yapıyor zihninde. İşte mantık ilmi bize düşünme uslubunu öğretiyor. Hangi sistemle düşünür isen bu hatalara düşmez. Bu bilgileri nasıl analiz edeceksin? Nasıl dizayn edeceksin ki sonuç çıkarasın? Mantık ilmi düşünmede oluşan hatayı önlemek için koyulan bir takım kurallardır. O kuralları bize burada öğretiyor. O kurallar ki, o kanunlar ki düşünmede onlara riayet etmek insanı düşünmek hususunda hata etmekten alıkoyar, hata etmesine mani olur. Ve insan hemen ki lazımdır ki düşünmesinde hata etmeye ki bilahare maksadına ulaşabilir. Bizim aydınlanmak maksadımızdır. Bu aydınlık da kendisi bir amaçtır, güzel bir şeydir. Biz bu amaca ulaşmak için gerek o uslupları riayet edersek hem amacımıza daha rahat ulaşırız, hem daha düzenli ulaşırız ve hem de hatadan masum kalmış oluyoruz. O zaman demek ki mantık ilmine olan ihtiyaç insanın düşünmedeki hatasını önlemek içindir. İnsan düşünmede hataya düşmesin. İnsanı hatadan koruyacak kuralları bize mantık ilmi öğretiyor ve bu da bir ihtiyaçtır. Zorunlu bir ihtiyaçtır. Ben bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki birçok batı filozofları düşünmede hata ettiklerinden dolayı Allah Tebarek ve Teala'nın varlığını inkar etmişlerdir. Mesela onlardan birisini ben örnek vereyim. Sanıyorum ki tabii bir batılı ateist meşhur tıp doktorudur. O diyor ki ben Allah'ın varlığına inanmam. Niçin? Çünkü diyor ki Allah'ın varlığına inanabilmem için bakınız ben bir şeyin insanın varlığını inanıyorum. İnsanı analiz edebiliyorum. Getirip ameliyathanada bütün var olan şeylerin teşhis edebiliyorum. Analiz edebiliyorum. Şeyde laboratuvarda deney yapabiliyorum. Deney ve gözlem dışı kaldığı için Allah'ın varlığına ben inanmıyorum. Bu insan bu sonuca demek ki nerede vardı? Düşünmede hatasında. Allah'ın varlığını şöyle maddesel bir varlık, maddi bir varlık farz etti. Yani varlığı daha doğrusu. Varlığı maddeyle eşitlediği için ve madde ötesi varlıkların laboratuvarda analiz edilmesi, tahlil edilmesi imkansız olduğundan bu insan, çünkü Allah tabarakatuhu maddi varlık değil, Allah'ı laboratuvarda analiz edemiyor diye inkarına kalkışıyor. Bu düşünmeli bir hatadır. Mantık ilmi eğer kurallarını riayet etse der ki kardeşim sen burada düşünme hatası yapıyorsun. Niçin? Çünkü bir kere sen başvurduğun Allah'ın varlığında ispat veya nefi için, Allah'ın varlığını ispat veya reddi için başvurduğun yöntem maddi varlıkların varlığında başvurulacak yöntemdir. Evet, bir maddi varlık, bu kalem var mı yok mu? Kalemin varlığını, yokluğunu biz bir görmek, dokunmak veyahut da daha ince bir şeyse laboratuvarda teleskop veya mikroskop altında incelemekle keşfedebiliriz. Çünkü maddedir. Bu yöntem maddi varlıkların varlığında başvurulacak yöntemdir. Sen madde ötesi varlığın varlığını veya yokluğunu kanaatine varabilmek varmak için kullandığın yöntem yanlıştır. Bu düşünme üslubu doğru değil. Sen Allah'ın varlığını ispat veya reddinde madde ötesi bilgilerle başvurman lazım. O yollarla analiz etmen lazım. O bilgiler ki madde ötesiyle ilgili bilgilerdir. Onları tahlil etmen lazım. Acaba onların sonucunda Allah'ın varlığı mı ortaya çıkıyor yoksa yokluğu mu? Sen gelip yani vardığın sonuç ya da muradın, maksat aydınlatmak istediğin maksat madde ötesi, mebadin üzerinde analiz ettiğin bilgi yöntemi de maddi bilgi. Bununla o birbirleriyle alakası olmayan yöntemlerdir. Alakası olmayan bilgilerdir. Bu bilgileri, o bilgi ne varlığı ne de yokluğu ispatlanabilir. Bu insan bu sonuca nereden vardı? Bu sonuca düşünmedeki hatadan dolayı, mantık ilmindeki kurallara riayet etmediğinden. Mantık ilminde diyor ki sen, mesela ileride geleceğiz ki bir düşünmek için, yani bir sonuca varmak için başvurduğun bilgiler o sonuçla uyumlu olan, o sonuçla irtibatı olan bilgiler olmalıdır. Bu kuralı burada bize öğretecek. Oysa ki o insan muradı, yani maksadı Allah'ın varlığı madde ötesi, başvurduğu bilgiler ise maddi bilgiler. Ve dolayısıyla bu insan yanılgıya düşmüştür. Bu işte mantık ilminde bize doğru bilgi edinme, doğru bilgi üretme, bilgiler üzerinde doğru analiz yapma üslubunu bize öğretiyor. Hadi okuyalım, metni okuyalım. از میان همه موجوداتی که خداوند متعال بر عرصه گیتی آفریده است، بتون او varlıkların içerisinden ki Allah tebaraka ve teala varlık arsasında yaratmıştır. Giti, hesti, varlık, parça kelimedir. Belki yeni kelime olabilir. Tenha insan elave berhurdari az hevvası pencgane ve nîruhay maddi darai nîruhay derûni est ki o ra der teşhîs büsyâri az umûr kömek mikuned. Bu varlık aleminde, giti üzerinde, varlık arsasında Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar içerisinde diyor, tenha, yalnızca insandır ki bir ayrıcalığı var. Ne ayrıcalığı var? Diyor ki diğer varlıklarda var olan o beş hisse ilaveten görme, duyma, dokunma, tadma, koklama hisleri Bu bütün canlılarda takriben hepsinde var. Diğer canlılar da, diğer hayvanlar da aynı görürler, duyarlar, koklarlar, tadarlar ve dokunmayla bir şeyin varlığını hissederler. Hatta bazen bu duyuların bir kısmında onlar bizlerden daha çok çok nedirler? Güçlüdürler. Mesela koklama hissinde, affedersiniz, köpek mesela nedir? Çok güçlüdür. Dolayısıyla biz birçok şeyin kokusunu alamıyoruz ama o alıyor. Veriza mesela diyen narkotik polisleri onun koklama hissiyle bir takım şeyler, hatta mesela diyelim ki bombayı bile, demir şeyde, demirin yaratmış olduğu kokuyu bile, velhasıl demek ki bu koklama hissi bizde de var, diğer canlılarda da var. Hatta bazısında onlar bizden nedir? Kat kat üstündür. Duyma hissi bizde de var, birçok canlıda da var. Ama birçok canlıda bizden kat kat üstündür. Görme hissi bizde de var, mesela diğer canlılarda da var. Ama onların birçoğusunda bizden daha üstündür. Mesela kartal ta o yüce birkaç kilometre havadan en küçük yerdeki canlıyı izleyip görür ve onu yakalamak. Biz göremeyiz. Biraz uzaklaştık, bizim gözümüzden kaybolur. Ama onlarda görme hissi çok güçlüdür. Ki bu görme, yani bu beş his, bilgi edinme hislerimiz, bu beş his de diğer varlıklarla ortamız. Maddi güçlerle de, diğer maddi güçlerle, bunların dışında, onlarla yine ortamız. Ama bunlara ilaveten bizde darayı, bizde bir niru-i deruniyes, bir insanoğlu bir içsel güce sahiptir. Niru, içsel güç, deruni içsel. Ki ura, ki bu içsel güç yalnızca insanda var ve ötekilerde yok. Ki insan ra der teşkisi büsyar az umuru kumek, insana birçok şeyi teşhis etmekte, anlamakta, bilmekte, fark etmekte yardımcı oluyor. İn nuru ki bâisi temayüze insan az hayvanat diger şudes, bu içsel güç ki insanı diğer canlılarla ayırıyor ve onlara karşı üstün de kılıyor aynı zamanda. Bu içsel güç nedir? Tamam nuru-i fikir ve endişes, düşünme gücüdür. Düşünme gücü bizde var ama diğer varlıklarda yoktu, diğer canlılarda. Ki bir vesile-i ebzar-ı benâme'ek, ki bu düşünme gücünü de bizde akıl denilen bir güçle, bir araçla, ebzar bir araçla, bir desmiyat. Akıl denilen, bizim içimizde akıl denilen bir ruhumuzun farklı boyutu var. Akıl denilen boyutu var, onlarda akıl denilen boyutu yoktur. Buradan size bir irfan noktayı da hemen hatırlatayım. Ki bakınız, bizlerle peygamberlere ayıran özellik aynen bizlerle hayvanlara ayıran özellik gibidir. Peygamberlerde ve imamlarda ruhlarında bir farklı boyut var ki bizde yoktur. O nedir? Ruhul Kudüs boyutu. Nitekim bizde akıl var, bizi hayvanlardan ayırıyor. Peygamberlerde de ruhlarında bir farklı boyut var. O farklı boyut da ona ruhul kudüs boyutu diyorlar. Kudüs ruh, mukaddes ruh. Mukaddes ruh boyutu onlarda var, bizde yok. O yüzden nitekim biz düşünme boyutuyla hayvanların fark etmediği, anlamadığı, bilmediği boyutları keşfedip varlık aleminde biliyoruz, fark ediyoruz. Peygamberler de o kutsal ruh boyutuyla bir şeyleri fark ediyorlar, görüyorlar, anlıyorlar, temas kuruyorlar, bilgi ediniyorlar ki biz kuramıyoruz. Ruhul Kudüs bizde yok. Ha, Ruhul Kudüs'ün aşağı dereceleri gitgide kalbi ihi olanlara veriliyor. Aşağı dereceleri. Ki onun nazil dereceleri müminlerde de oluyor. O işte bize diyorlar ki onun için bize doğru gelin ki ondan da size bir pay düşsün diye. Ha, bu bir parantezi açtık burada dedik. Ki bu akıl gücü bizde var. Bununla biz düşünebiliyoruz. Nirüad in tevanayı Rabbi insan midehed. Akıl gücü insana bu gücü veriyor, bu kudreti veriyor ki ta betevanet ba istifade ez berhi danistehayi pişin ki insan önce edinmiş olduğu bilgilerle onlardan edebilsin, edebilsin. Berhi ez en nedanistehayi ders peydakunet. Ki bi berhi ez nedanistehayi önceki bilgilerinden bilmediği başka bir takım şeyleri elde edebilsin. Bu gücü veriyor.
Hocam az önce dediniz ya hani peygamber ve masumlar bizim aramızdaki fark, hani bizim hayvanlara olan nispetimiz gibi.
Evet.
Şimdi biz hayvanları alemini anlamak için bir takım araştırmalar yapıyoruz ve mesela deneyler, tahliller yapıyoruz.
Evet.
Masumların da bizim hususumuzdaki yani bizim üzerimizdeki tasarruf bu şekilde mi?
Yok. Ruhul Kudüs'ün araştırmaya gerek yoktur. Ruhul akıl ilmini, akıl ilmini işte burada gene farklıdır. Akıl ilmini kesbediyor, kazanıyor. Neyle? Hislerle. Ruhul Kudüs ilmini kesbetmiyor. Ruhul Kudüs'ün ilmi, ilmi huzuridir. Ki bunu da inşallah daha sonra felsefede öğreneceğiz. Ruhul Kudüs'ün ilmi, ilmi huzuridir. Onun için peygamberler bizim her zaman yanımızdadırlar. Peygamberimize ne diyoruz? Esselamu aleyke ya eyyühen nebi, selam olsun sana diyoruz. Hazır. Peygamberler hazırdırlar bizim yanımızda. İlmi huzurileri var. Kayıp değiller. Ma, biz size letunebbiyenne, size haber vereceğiz yaptıklarınızı. Ama biz kayıp de değildik, yanınızdaydık. O Kudüs ruhu vasıtasıyla yanımızdadırlar onlar, hazırdırlar. İmam Mehdi aleyhisselam, istediği yani iradesiyle herkesle beraber de herkesi aynı anda görüyor.
Pardon hocam, boyut dediğinizde bir boyutta bahsettiğinize göre ruhların boyutları olması lazım.
Ruhul Kudüs'ün dereceleri var.
Dereceleri.
En yüksek derecesi Peygamberimiz, daha sonra 12 imamın, Fatma-ı Zahra 12 imamın, yani daha şöyle sıralan böyle, Peygamber, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, ve diğer imamlar Fatma-ı Zehra ve daha sonra diğer peygamberler ve daha sonra meleklere geliyor. Ruhul Kudüs'te meleklerden nasipleri vardır. Arz edeyim ki bu parantezi kapatalım şimdi. Evet. Gelelim konumuza. Ki insan bu akıl vasıtasıyla bir takım bilmediği şeyleri o önce bildikleri şeylerden elde edinmiş oluyor. Ama indestiyabi, ama bu yeni bilgi edinmek hemişe ve der her şerayeti mümkün ne kadar bu her şartlarda olmuyor. İnsan her bilgiyi her bilgiden edinemez. Bir şeyi, bilmediği bir şeyi keşfetmek için gerek ona uygun olan bilgilere başvurmalıdır. Zira insan ez her me'lumi bi her meçhuli ne kadar resil. İnsan her bilgiden her bilmediği şeye ulaşamaz. Her bilgi özel bir meçhula insanı ulaştırabilir. Demin verdiğim misal gibi. O adam Allah konusunda araştırma yapıyor, gidir laboratuvara başvuruyor. Allah'ın laboratuvarı arasında bir alaka söz konusu değil. Evet. Belki berayı neyl bir meçhulat ve me'lum kerden onha, belki bu meçhul olan şeylere ulaşmak ve onları bilinir hale getirmek için usul ve şerait-i lazimes bir takım ilkeler ve şartlar gerekir ki bayet, bain usul ve şeraitler mecmu'i münezzem gerek bu usul ve şartlarla düzenli bir mecmu'e grup içerisinde ve der çarçurlu has ve özel bir çerçevede beyan şeved ki bu bilgileri o ilkeler, o şartlar ve özel çerçeve içerisinde analiz edeceksin ki o meçhul ulaşasın. İlmi ki in vezifera. O ilim ki bu vezifeyi, hangi vezifeyi? Yani insana doğru düşünme yöntemini bir öhdedaret, öğretmeyi öhdesine almıştır. İlmi mentikası, mantık ilmidir.
Hocam, şey burada ne demek?
Neyl residen.
Residen.
Yani. Benaberin Adem-i berayı on ki her çi behter, zutter ve kanunmenter. Buna göre Adem-i her insan berayı on ki bunun için ki her çi behter, her ne kadar daha iyi, zutter, daha çabuk, ve kanunmenter ve çerçeve kanunlara uygun olarak, yani ilkelere uygun olarak bir meçhurat, hudberesel buna ulaşması için ve onlara malum nimayet o meçhurların bilgi bilinir hale getirmesi için niyazmendi, mentik ait bu mantık ilmine muhtaçtır. Bu teveccüh bir imki her insan eder, her mertebeyi diyor ki, ha o halde demek ki insan düşünmede, yani bildiği bilgileri analiz edip bilmediği şeye ulaşmada, doğru şekilde ulaşma yöntemini bilmesi için mantığa ihtiyacı var. Öte yandan diyor ki insanların kademe kademe herkesin bildiği ve bilmediği, insanlar bilgi ve meçhulat itibariyle derecelidir. Her derecede de insan düşünüyor. Dolayısıyla her derecedeki insan mantık ilmine ihtiyacı var. Ba teveccüh beyim ki her insani, her insan der her mertebe ve dereceyi ki başet, her konumda olursa olsun, ister bilginin alt kademelerinde olsun, ister üst kademelerinde olsun, profesör olsun, nedanistehayı ziyad idaret, o insanın bilmedikleri bildiğine oranlar çok çok fazladır. Kim mailez, hem bilmiyor hem de meyli var, arzu ediyor ki onlara bedane bilsin. Her insan her konumda olursa olsun bir takım şeyleri biliyor, birçok şeyi de bilmiyor, aynı zamanda bilmediği şeyi öğrenmek de istiyor. Onu bilmek de onun içinde olan bir fıtrattır. Bilgi edinmek arzusu insanın zatının özelliklerinden, insanın içsel duygularından birisidir. Ezin ruh mitevanet goft, böyle olduğuna göre diyor, bu sebeple denilebilir ki in niyaz bir mantık, mantıka olan ihtiyaç niyaz-ı umumi ve bir sureti teşkiki yaygın, umumi, genel yaygın bir ihtiyaçtır herkes için ve bir sureti teşkiki, teşkiki şekli, teşkiki yani dereceli. İlk kademede olan insanın mantıka olan da ihtiyacı o ilk kademelerdedir. Profesörün ki kendi kademesinde, doktorun ki doktora sahibinin kendi derecesinde teşkik yani kademeli. Ve kademeli bir ihtiyaç ki derhemi yefrat vücud daret her insanda vardır. Mesela teşkiki yani mesela derece bendi, yani merhaleyi, merhale merhale. Burada bize bir soru soruyor. Diyor ki, şimdi siz bu tarif ettiğiniz, dediniz ki mantık nedir? Mantık geliyor ki insanı bilgi edinmekte, düşünmekte, hata etmekten alıkoysun. İnsana doğru düşünme yöntemini öğretiyor. Peki, madem ki böyleyse mantık ilmini, o zaman bu eğer mantık ilmi bize doğru düşünme yöntemini öğretiyorsa, o zaman mantık ilmini bilenler gerek düşünmede hata etmeyeler. Oysa görüyoruz onlar da hata ediyorlar. Nasıl oldu? Hem mantık ilmi diyorsunuz ki bizim bu ihtiyacımızı karşılıyor, hem de görüyoruz ki vakiyet emr, objektif olarak, realite olarak mantık okuyanlar da düşünmede hataya düşüyorlar. Peki bu nasıldır? Nedir buradaki sorun? Siz ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Acaba mantık ilmi mi bize gerçekten bu ihtiyacı karşılamıyor? Buradaki sorun nedir? Biz dedik ki mantık ilmi bizim düşünmedeki hatalardan korunma yöntemini bize öğretiyor. Oysa ki mantık ilmini okuyan da hata ediyor.
Mertebe olduğu içindir. Her öğrendiğimiz ilimde mantık ilmine ihtiyaç hissettiğimiz içindir. İhtiyaç okuyor.
Evet. Yani düşünme yöntemine mantık yani
öğretiyor.
Ne ki ilmi yönde. Yani doğru, ilmin doğru veya yanlışlığını ayırt etmiyor ki, sadece o ilmindeki doğruluğu nasıl, sen yani nasıl bir şekilde orada ilerleyebilirsin?
Şimdi bakınız bunun cevabı bir şekilde budur ki, mesela şimdi şöyle diyelim, din alimleri dini öğreniyorlar, Allah'ın helal haramını biliyorlar. O zaman Allah'ın din alimleri de günah işlemeler lazım, günah işliyorlar onlarda. Niye? Bilmek başka, amel etmek başka. Mantık ilmi bize öğretiyor ama amel etmek kalmış insanın nedir? Kendisine. bu ilkelere amel eder isense hata etmekten korunsun. Ama amel etmez. Amel etmezsen nedir? Hata etmekten korunmaz. Burada sorudur. Bu soru size soruyor. Cevabını da siz kendiniz verecektiniz. Ben size bir işaret ettim. Berhi az insanha mi guyen. İnsanların bazısı diyorlar. Eğer mantık niyazhayı fikri imara ferahan mi kune. Eğer mantık bizim düşünsel ihtiyacımızı karşılıyorsa. Pes çıra bu suyarız efradı ki el mantıkhanden. Pes neden o insanların çoğunluğu ki mantık ilmi okumuşlar henüz hem duçarı hatayı fikri hessen. Henüz de fikirsel hatalara düşüyorlar. Nezer-i şuma derin bari çiğiz. Bu konuda sizin düşünüyorum.
Cevap koyulur mu? Çoğun
beyin
nikhandan
ama neyi? Bili. Bili. Bili. Fakat danisten kafeniz bayat bekar buradan ihtiyaç. Bekar buradan yani danisten kavanin mentik kifayet ne mi kune? Bekar buradan o insanra. Bekar buradan kavanin mentik insanra. Az hata hepsi mi kuned? Mantık ilmini bilmek insan hatadan alıkoymuyor. Mantık ilmini kullanmak insanı hatadan alıkoyuyor düşünmede. O insanlar ki mantık ilmini bildikleri halde yine de düşüncede hataya düşüyorlar. Demek ki mantık ilminde öğrendiklerine riayet etmiyorlar. Etselerdi düşünmezlerdi. Evet. Tarifi ilmi mantık. Bu birinci konu neydi? Mantık ilmine olan ihtiyaç gerekçesi, sırrı. Yani beyan-ı sırrını yazırsan bir mantık. Mantığa olan ihtiyacı olan sır. İkincisi dedi ki burada irai-i tarif-i roşen. Açık bir tarif. Mantık ilminin tanımı. Şinasan gofte'en der tarif-i ilmi. Burada ne diyor? Diyor ki şimdi biz bu ilmi, mantık ilmini ilk önce yani konularına girmeden önce bir tanımak nedir yani burada ne öğreneceğiz? Tamam biz şimdi hatta ihtiyaç gerekçesini beyan ederken de bir şekilde bir şey anladık burada ama bir tanım bize, özel bir tanım mantık ilminden sunar mısın diye sorusuna diyor ki her ilmi biz üç yöntemle tanımlayabiliriz. Her ilmin tanımını her ilmi tanımlamakta üç yöntem kullanabiliriz. Bir, o ilmin konusunu hangi konu üzerinde? Mesela bakınız tıp ilmi. Tıp ilminin konusu nedir? İnsan vücudu. Tıp ilmini eğer bir insana anlatmak isteyecek tıp ilmi nedir diye sorusuna cevap tıp ilmi bir ilimdir ki insan vücudu yapısının üzerinde analiz eder sağlık ve hastalık açısını diye tanımlayabiliriz. Niçin? Tıp ilminin konusu insan vücudu. Tıp ilmi içerisinde bir dal, göz bilimi mesela bölümü, göz doktorluğunun. Göz doktorluğunun konusu nedir? Göz. İnsan gözünün analiz eden sağlık ve hastalık açısını analiz eden ilme göz tıbbı denir. Misal, çünkü bir konuyu alır, konu etrafında inceleme yapılır. Bu halde her ilmi biz bir tanımlamak isterken onun konusuna bakarız. İlmin konusu o ilmi bize tanıtır. Bu bir. İkincisi ilmin amacı. Niçin öğreniyoruz? Burada demin amacını söyledik. Mantık ilmini niçin öğreniyoruz? Hatadan korunmak. Eğer bu kimse dese ki mantık ilmi bir ilimdir ki insanı düşünmekte hatadan korunmak korumaya yarar. Bu amacını bize bahsettiğinde biz bir ölçüde o ilmin nedir, neden bahsettiğini, nasıl bir ilim olduğunu anlamış oluyoruz. Amaç. İkinci yöntem budur ki bir ilmin tanımlamasında o ilmin amacını bize anlatırsak, amacını anladığımızda bir şekilde o ilmi tanımlamış oluyoruz. Üçüncü yöntem ise o ilmin etrafında bahsettiği meseleler. Yani mesela diyelim şu meseleler bu ilimde söz konusudur diye. Meseleleri o içerisindeki konuların konu başlıkları. Bir konusu bir de konu başlıkları var. Eğer bir ilmin konu başlıklarını biz bir şekilde işaret edersek O ilmi tanımlamış oluyoruz. Şimdi burada mantık iliminde diyor ki biz konu başlıklarına işaret etmiyor burada. O diyor ki çok biraz detaylıdır. Mantık iliminde kaç tane konu var? Çoktur konu. Ama bu konular hepsi bir konu, bir mevzunun etrafındadır. Biz diyoruz ki mantık ilmini bir konu, mevzu açısından yani o ana konu açısından bir de amaç açısından tanımlayacağız. Mantık ilminin ana konusu insan ilmidir. Ki insan ilmi nedir? İnsan ilmi de ibarettir tasavvurdan ve tasdiktir. Biz ilimde hata etmekten gerekir. Yani istiyoruz ki bilgi edinmekte bundan yararlanalım. O zaman mantık ilminin konusu insanın ilmidir. İnsan ilmi nedir? Tasavvur ve tasdik. O zaman diyebiliriz ki mantık ilminin konusu tasavvurdu ve tasdiktir. Amacı nedir? Amacı da hatadan önlemektir, hatadan korunmaktır. Bu şekilde bu bilgi de insan tasavvur ve tasdikinde insanı hata etmekten korumak. İnsanı tasavvur ve tasdikte hata etmekten korumak. Ve dolayısıyla bu şekilde tanımlayabiliriz. Okuyalım konuyu. Şinaht, şinasan. Bilim, bilgiyi tanımlayan ya bilgi uzmanları. Şimdi felsefede inşallah gelecek felsefenin konularından birisi de şinahtır, bilgidir. Yani ne? Dedim ki biz bilgiyi hata ve şey açısından inceleyiz, mantıkla inceliyoruz. Hata etmekte önlemek. Ama felsefede bilgi menşe ve değer açısından inceleniyor. İnsan ilminin menşei nedir? Yani insan ilk başta ilim sahibi değildir. İnsan ilmi nereden elde ediyor? Menşei. İki, bilginin değeri nedir? Yani bu edindiğimiz bilgiye ne kadar güvenebiliriz? Bu arz edeyim ki şeyde felsefede bahsedilen konulardır. Bu diyor ki şinaht şinasan bilgiyi tanıyanlar yani filozoflar. Filozoflar diyorlar ki gofte endim. Der tarif her ilmi, her ilmin tanımında ez mevzu, onun ana konusu, gayet, amaç ve mesail ve meseleler yani konu başlıkları. O ana konudan müteferri olan konu başlıkları. Ve mesaili on ilm, o ilmin meselesinde miteman behre burdu. O her ilmi tanımlamakta, o ilmin konusunu, amacını ve konu başlıklarından yararlanmak mümkündür diyorlar. Ma derin tarif, biz de diyor bu tarifte, mantık ilmi tarifinde telaş hahimker çaba harcayacağız ki ilmi mentigra ber esası muzu, mantık ilminin ana konu ve gayet on ve amacı açısından tarif nimayim, tarif edelim. Ba teveccüh beyin ki danistahayı ma, bu konuya dikkatle ki bizim bilgilerimiz ya az tesavvurat hesten ya tesavvur cinsindendirler veya az tesdikat ya da tasdik cinsindendirler. Beraberin buna göre ilmi mantık, mantık ilmi, ilmi eski öyle bir ilimdir ki az indu muzu bahs mi kunet, bu iki konu onun ana konusu, ana konusu ve tarif on ibaret es. Dolayısıyla mantık ilminin tarifi şudur. Bu konu açısından ve hem de gayet açısından. İkisini birleştirmiş burada. İlmi ebzari ki mantık ilmi bir ebzar yani alet, aletsel bir ilimdir. İlim de gene daha sonra insan bilgilerini ikiye böleceğiz. Bir araç olan bilgi, bir de amaç olan bilgi. Mantık ilmi araç bilgilerdendir. İlmi ebzari araçsal bir ilimdi ki kendisi maksat değil, kendisini bilmesek de olabilirdi ama araç bir faydası var diye öğreniyoruz. İlmi ebzari ki bir araçsal bilgidir ki ba istifade ez ma'lumat tesavvuru tesdiki insanın tasavvur ve tasdiksel bilgilerinden yararlanarak mara bizi berayeresinden bir meçhulat-ı tasavvur ve tasdiki tasavvuri ve tasdiki meçhullara ulaşmakta yâri mikunet, yardımcı oluyor. Ezin tarif bir dest mi ayet ki bu tariften anlaşılıyor, ele geliyor ki evvelen ilmi mantık, ilmi âli ve ebzariyist. Mantık ilmi kendisi araçsar bir ilimdir, araçtır. Amaç değil. Ne esali ve istiklali, istiklali ve amaç olan aslı bir ilim değil. Ama araçtır. Başka ilimlerde kullanılan bir bilgidir. Saniyen, ilmi mantık bu komeki hemeyi ulum iştabet. İkinci olarak mantık ilmi bütün ilimlerin hepsine yardım ediyor. Çünkü bütün ilimler ya tasavvurdu ya tasdik. Zira her ilmi meçhulat-ı da vücud dairet. Çünkü her ilimde bir takım meçhullar var ki kevaid-i destiyabi bir onha o meçhullara ulaşmak ilkeler, kanunlar dermentik peyanmış evet. Mantıkta açıklanıyor. Ve hemin delil berhi mentikra bu yüzden bazı bilgeler mantık ilme demişler hadimül ulum ilimlerin hizmetçisi ilimlerin hizmetçisi olarak isimlenmiş miguyen mantık ilmine bu isim verirler. Bu açıklamaya nazaran şu soruyu soruyor. Aya mi tevanit numune hayi şu soruyu soruyor. Diyor ki biz burada gördük ki mantık ilmi aslında amaç değil, araçtır. Mantık ilmini öğreniyoruz ki diğer ilimlerde hata etmeyelim. Peki mantık ilmine benzer araç olan başka ilim siz bize söyleyebilir misiniz? Hemen söyleyeyim. Mesela diyelim ki kramer ilmi. Sen Türkçe kramer, Türk dilinin krameri öğreniyorsun. Kramer ilmi amaç mıdır? Yok. Konuşmada düzgün konuşmaya yardımcı olsun diye. Yazmada düzgün yazmaya yardımcı olsun diye. Kramer amaç değil. Yani öyle bir kramer ilmini bilmek öyle bir bilgi değil ki insan yani illa da gerek onun kendisini bilsin. Ki olmazsa olmaz olsun. Bir takım bilgiler var ki olmazsa olmazdır. Mesela nedir? Allah'a iman etmek. Allah'ı tanımak. Allah'ın varlıklarını tanıtmak. Tanımak. Bu gibi bilgiler mesela felsefe ilmi bunlar araç değil. Bunlar amaçtır. Yani bunları bilmekle zorunluyuz. Bilmezsek sorgulanırız. Niçin bilmedin? Sen Allah'ı tanımakla yükümlüydün. Niçin tanımadın? Bu. Ama bir insana niçin mantık ilmini okumadın diye sormazlar. Kıyamet günü sorgulamayacağız mantık ilmini niçin okumadın.
Ama onlar anlayamadın.
Bu, ama amaçtır, araçtır. Bunu niye okuyoruz? Çünkü düşünmede bize yardımcı olsun diye. Kramer ilmini niye okuyoruz? Konuşmakta ve yazmakta bize yardımcısı olsun diye. Aya mi tevanet numunahayı ez ulumu ebzari aya siz edebilir misiniz? Başka araçsal ilimlerden örnekler, nam, biberin isim söyleyesiniz ki der ulumu diger, başka ilimlerde darayı nekşi mukaddimi başen başka ilimlerden mukaddime olma, onlara mukaddime olmak yani giriş boyutunda yardımcı olmak boyutunda sayılsınlar. Başka ilimlerden örnek verebilir misiniz? Ben mesela gramer ilmini söyledim. Başkaları da var. Yani siz kendiniz çıkarabilirsiniz.
Hocam aslen baktığımızda olay bütün ilimler birbirinin mukaddemesi olmuyor. Yani hepsi eğer Allah'a ulaşmak için bir hedefse yani hep bütün ilimler birbirinin mukaddemesi olmuyor.
Birçoksu mukaddemedir. Ama asıl gaye Allah'ı tanımaktır. Asıl amaç olur. İlimlerde asıl asaleti olan ilim Allah'ı tanımak, Allah'ın esma hususasını tanımak, Allah'ın fiilini tanımaktır. Asıl gaye budur. Ama diğerleri de okuyoruz ki bize yardımcı olsunlar. Ve bu açıdan takriben bütün bu okuduğumuz ilimler nedirler? Ebzardırlar, yani araçtırlar. Asıl amaç odur. Vaktimiz dolmuştur. Artık sizi daha fazla yormayayım. Bu mozu ilmi kısa bir şeydir. Kendiniz de bakarsınız. Eğer şey olsa yine de ben gelen bahsede inşallah arz ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem.